Ayrım 26.
Göstermiş olduğunuz çabayı destekliyoruz. Sohbetimizin başlarında aramızda bir gerginlik oluşmuştu. General Sanchez taktikler hakkında konuşmak istiyordu. Benim üzerinde konuşmak istediğim konularsa daha farklıydı. Futbol ve politika, futbol ve ulusal kültür, futbol ve askeri strateji. Konuşurken ellerini de kullanan Sanchez, "Eğer," dedi, "benim takımım bu küçük kağıt parçasının üstüne toplanmış, rakip takım da şu büyük dosyanın üstüne yayılmış olsa, o zaman sahanın önemli bölgelerinde sayısal üstünlük benim olur," dedi. "Elinizde küçük, organize ve hep ileri giden bir güç olması şarttır." Futbol hakkındaki görüşlerinin bana nedense askeri görüşleri anımsattığını söyledim. Hemen yanıtladı. "Hayır, askerlikle ilgisi yok," dedi ve hemen ekledi. "Savaş prensipleri her şeye uyarlanabilir." Bense bunun tam aksini yaptığından kuşkulanıyordum. Yani futbolla ilgili teorilerini askeri stratejiye uygulamışa benziyordu. İnsan dinlerken ürperiyordu. Dünyanın her tarafında futbol antrenörlüğünün nasıl yapılması gerektiği hakkındaki olgunlaşmamış fikirlerini bilgelikmiş gibi anlatan ihtiyarlar vardır. Ama bu adam bunları savaş alanında da rahatlıkla kullanabilecek biriydi. Generale futbolu neden bu kadar sevdiğini sordum. "Futbolda insana ait çok şey var. Güç, çabukluk, zeka, strateji. Belki rugby de öyle ama o halkın arasına giremez." Amerikan futbolu nasıl bütün Amerikan halkının sevgilisi ise, futbolda Arjantin halkının en büyük tutkularından biridir, dedi. Böylece ABD'yi çok iyi tanıdığını da göstermiş oluyordu. Sonra devam etti. "Şahsen Amerikan futbolunda herhangi bir beceri göremiyorum. Çok kaba bir spor." Bir ülke için çok iyi bir futbol takımına sahip olmak ne denli önemliydi? "Bu toplumun ruh sağlığı açısından önemlidir. Ben burada Arjantin'den değil, özellikle Afrika halklarından, genelde köklü ve büyük bir kültürleri olmayan uluslardan söz ediyorum." General Enquizo'dan alıntı yaptım. "Arjantin tüm dünyada sığır etinin kalitesi, tangocu Carlos Gardel'i, Formula 1 sürücüleriyle tanınır. Ama özellikle polo ve futboluyla." Sanchez sert bir ifadeyle, "Biz Arjantinliler sadece futbolumuzdan söz edilmesini hoşgörüyle karşılayamayız," dedi. "Arjantin'in sahip olduğu tek şey futbol değil, ülkemizin kendine özgü değerleri vardır." Neydi bunlar? Upuzun listesinde cesaret, modernlik, teknoloji ve tıbbi bakım da vardı. Tartıştık. Ben General Sanchez'in bir İngiliz birahanesine girip de müşterilere Arjantin sözcüğünün onlarda neyi çağrıştırdığını sorması halinde alacağı yanıtın tıbbi bakım değil, Diego Maradona olacağı konusunda ısrar ettim. Sanchez bunun doğru olmadığını söyledi. Konuyu Falkland adalarına getirdim. General Sanchez, General Enquizo ile aynı fikirde miydi? 1978 Dünya Kupası'ndan sonra caddelere taşan çılgınlık, Malvinas günlerindeki histeriye benziyor muydu? Sonunda evet diye yanıtlayana kadar soruyu tam 3 kez açıklamak zorunda kaldım. O da aşağı yukarı aynı görüşü paylaşıyordu. Sadece bu konu üzerine daha önce hiç düşünmemişti. Siyasi kültür General Sanchez'in pek ilgisini çekmiyordu. Bana "bu sporun kendisiyle mi yoksa toplumsal yönüyle mi ilgileniyorsunuz?" diye sordu. İncinmiş görünüyordu. Sohbetimiz sona erdi ve Sanchez bana koridorlarda kısa bir tur attırırken büyük bir gururla binanın yüzyıllar önce bir İspanyol tüccar tarafından yaptırıldığını söyledi. Etrafımızda kimse yoktu. O sırada gezmekte olduğumuz bir odada telefon çalınca telefonu kendisi açtı. Çıkış kapısında vedalaştık. "Korkarım sorularınızı yanıtlayamadım," dedi üzüntüyle. "Verdiğim yanıtları yeniden düzenlemeniz gerekecek."
17. Malandro Pele.
Brezilya'nın futbol yazarı Armando Nogueira, Rio'nun güneyinde masmavi bir göle bakan bir çatı katında oturuyor. Yaklaşık 2 saattir sohbet ediyorduk ve bana 4 kitabını hediye etmişti. Ama tam o sırada aklıma yeni bir şey geldi. Koşarak odadan çıktı ve içinde bir mektupla bir fotoğraf olan bir çerçeve getirdi. 1970 Dünya Kupası çeyrek finalinde Guadalajara'da oynanan Brezilya-İngiltere maçına çekilen fotoğrafta Pele ve Bobby Moore vardı. Pele 2 parmağıyla Moore'un formasını çekerken Moore da ayağını Pele'nin bacaklarının arasından sokmuş topa uzanmaya çalışıyordu. Sanki birbirlerine dokunmuyormuş gibi duruyorlardı. Moore ben Arjantin'deyken kanserden ölmüştü. Bütün Güney Amerika basınında oldukça uzun ölüm ilanları yayınlanmıştı. Fotoğrafın yanındaki mektupsa bütün Nogueira ailesi yeryüzünden silinene kadar ailenin en değerli varlıklarından biri olacak gibiydi. Pele'den geliyordu. Ateneum Oteli, Piccadilly, Londra. Kardeşim Armando, eğer Bola de Cristal isimli kitabında Bob Moore'la aramızda geçen bu mücadeleden söz edecek olursan, bir Dünya Kupası maçında görülmeyecek kadar nazik ve saygılı olduğumuzu yazabilirsin. Spor budur işte, arkadaşım Pele. Bu mektup Brezilya futbolunu özetliyor. Brezilya'nın İngiltere'yi yendiğini ve daha sonra da Dünya Kupası'nı kazandığını belirtmek yerine, Pele sadece konuyla ilgisi olmayan bir olayın güzelliğine yönelik bir gönderme yapıyor. Bir de aynı maçta Banks'in yaptığı efsanevi kurtarış hakkındaki tepkisine bakın. O anda Gordon Banks'ten futbola ilgi duyan herkesten daha fazla nefret ettim. Ama sakinleştikten sonra onu kalbimin derinliklerinde alkışlamak zorundaydım. Brezilya deyince aklımıza Pele'nin takımı gelir. Brezilya ilk kez 1958'de İsveç'te düzenlenen Dünya Kupası'nda ortaya çıktı. O sıralar Pele henüz 17 yaşındaydı. O yıl oynanan final maçında Brezilya ev sahibi takımı 5-2 yendi ve Brezilyalı seyirciler bütün maç boyunca samba samba diye bağırdılar. Brezilyalı futbolcular maçın bitiminde önce kendi bayraklarıyla sonra da İsveç bayrağıyla iki kez şeref turu attılar. Brezilya Dünya Kupası'nı 1962'de ikinci kez kazandı. Pele'nin turnuvadan atıldığı 1966'da kaybetti ama 1970'de kupayı kazanan yine Brezilya oldu. Brezilya tarzı 1982'de kısa bir süre için yeniden ortaya çıktı ama bugünlerde bu tarz futbol sadece sarı mavi renkli formayla değil, Hollanda ve Fransa formalarıyla da oynanıyor. Brezilya'ya gelince bu tarz futbolu doğduğu ülkede bulmak artık pek olası değil. Brezilyalıların neden eskiden öyle oynadıklarını ve bundan neden vazgeçtiklerini öğrenmek için Rio'ya gittim. Rio de Janeiro aslında iki ayrı kent. Biri Johannesburg, diğeri ise Soweto. Zengin, açık tenli insanlar sahil boyunca uzanan semtlerde, yoksul ve koyu tenli olanlarsa dağlardaki favelalarda, yani gecekondularda yaşıyorlar. Favelalar aşağıdan, yani zenginlerin onlara her zaman baktığı açıdan bakıldığında, genel olarak pastel renklerle boyanmış şirin yazlık evleri andırıyorlar. Zenginler asla tepelere çıkmazlar. Havalandırma tesisatına sahip olan metro buraya kadar uzanmaz. Burada ne musluklardan su akar, ne elektrik, ne plajlar, ne de başka bir şey vardır. Brezilya futbolunun zirvede olduğu günlerde favelalar aynı zamanda Malandro'nun da eviydi. Oynanan futbolu görünce Brezilya tarzının bu halkın doğasında olduğunu hissedersiniz. Brezilyalılar da böyle düşünüyorlar ve bunu açıklamalarını istediğinizde hemen Malandro'yu anlatmaya başlıyorlar. Malandro Brezilya folklorüne ait bir figür. Atalarının köle olduğu tahmin ediliyor. Brezilya'da kölelik 1888'de kaldırıldı. Fakat Malandro ruhen tamamen özgür olmuş. Disiplinin sıradan insanlar için iyi bir şey olduğuna inanıyor ama Malandro'nun disiplin altına girmesi mümkün değil. O bir dolandırıcı, bir düzenbaz. Tek başına çalışır ve hiçbir kurala uymaz. Yoksuldur ama yine de iyi giyinir, en iyi yerlerde yemek yer ve güzel kadınları büyüler. O ulusal karakteri temsil eder. Profesör Muniz Sodre pencereden yukarı doğru bir el hareketi yaptı. ''Size bir resim çizmek istiyorum.'' dedi. ''Bir favelaya giderseniz ki bunu yapmak için bir deli olmam gerek, bir kadın görürsünüz. O evlerde hiç erkek yoktur.'' Bu kadın 5 ya da 6 çocuğuna birden bakar. Bu çocukların en zekisi, yani canı istediği zaman polislerin elinden kurtulabilecek olanı ve kavga edebileni iyi futbolcu olur. Annesine yiyecek sağlayabilir. Futbol sahasında görülen numaracı oyuncularla gerçek hayatta zeki bir çocuk olmak arasında son derece derin bir ilişki vardır.'' İşte o çocuk bir malandrodur. Klasik anlamda malandro siyahtır ve siyahların atasporu olan capoeira'da ustalaşmıştır. Capoeira dansla dövüş sanatı arası bir şeydir. Dansçı topuklarına bıçaklar takar ve rakibinin etrafına dans ederek onu parçalamaya çalışır. Malandro ipek bir atkı takar ama bunu hava olsun diye değil, capoeira sırasında boynunu rakibinden korumak için yapar. Profesör Sodre, capoeira hiç beklemediğiniz yerlerde karşınıza çıkar dedi ve gülümseyerek ekledi. Ben bir capoeiristayım. Bıçak kullanmakta çok ustayımdır. 50 yaşındaki Sodre Rio de Janeiro Üniversitesi'nde iletişim profesörü olduğu için duyduklarım beni çok şaşırtmıştı. Capoeira bir dans ama aynı zamanda bir spor da. Brezilya futbolu da öyle. İngilizlerin futbolu Brezilya'ya getirmelerinden yıllar sonra siyahların Brezilya kulüplerine girmesi yasaklandı. Ama futbol oynamak isteyen zenci beyaz melezleri biraz daha açık tenli görünmek için yüzlerini boyadılar. İşte size Güney Afrika'dan esintiler. Brezilya futbolunun altın çağı siyahların da futbol oynamalarına izin verilmesiyle başladı. İlk büyük siyah futbolcu 1938 Dünya Kupası'nın gol kralı olan Leonidas'tı. Brezilya'ya Dünya Kupalarını kazandıran futbolcuların büyük bir çoğunluğu da siyahtı. Pele, Didi, Garrincha, Jairzinho ve diğerleri. Bu takımlar o denli siyahtı ki Didi beyaz bir kadınla evlendiği için az kalsın İsveç'teki Dünya Kupası'na gidecek olan takımdan çıkarılıyordu. Bu oyuncular capoeirista değillerdi ama zarafet ve hilebazlığın saygı gördüğü bir kültürden geliyorlardı. Onlar futbolun malandrolarıydı. Örneğin Garrincha ve Pele. Bu futbolcular tıpkı büyük capoeiristalar gibi bazı hareketler, kuru yaprak, bisiklet yaratırlardı. Malandro futbolcuların ilk örneklerinden biri favelalardan yetişen ve ufak tefek bir kanat oyuncusu olan Melez Garrincha'ydı. Brezilya'da çok popüler bir hikaye vardır. Brezilya antrenörü oyuncularına rakiplerinin oyun tarzını anlatıyormuş. Konuşmasını bitirince Garrincha sormuş. Bunları diğer takıma da anlattınız mı? Öyleyse ne yapacaklarını nereden biliyorlar? Çünkü futbol sahasındaki üç kağıtçı olan Malandro için nasıl oynanacağını önceden planlamak çılgınlıktır. O anda içinizden ne geliyorsa onu yaparsınız. Bir bacağı diğerinden daha uzun olmasına karşın Garrincha tüm savunmaları mahvedebilen bir futbolcuydu. Küçük kuş Brezilya formasıyla 3 Dünya Kupası'nda oynadı, 2 şampiyonluk yaşadı. Ama emekli olduğu zaman eşi ve 8 çocuğuyla birlikte futbola başlamadan önce yaşadığı kenar mahallelere döndü. Bir süre sonra da alkolden öldü. Fakat cenaze töreninde tam 1 milyon Brezilyalı Rio caddelerini doldurmuştu. Ölümünden sonra çekilen Garrincha, halkın neşesi en ünlü Brezilya filmlerinden biridir. Brezilya futbolu yalnızca bir spor değildir dedi Sodré. Bir tür tiyatro oyunu, teatral bir hareket tarzıdır. O pazar günü Maracanã stadında teatral bir hareket tarzı gösterisi vardı. Bir yıl önce bir tribün çökmüş, 3 kişi ölmüş ve meşhur stad aylar boyunca kapalı kalmıştı. Reuters'in Rio temsilcisi olan İngiliz gazeteci Brian Homewood, felaketin çok önceden beklendiğini söylemişti. Brezilyalı politikacılar mevcut tesislerin bakımına para harcamaktansa yeni şeyler inşa etmeyi tercih ederler. Çünkü bakım ve onarım kimsenin dikkatini çekmez. Tabii bir gün gelir bir şeyler yıkılır. Dünyanın en büyük stadyumu o gün çok güzel bir gün yaşıyordu ve futbol hala Sodré'nin tanımladığı gibiydi. Vasco da Gama Botafogo'yu 2-0 yendi. Her ne kadar iyi Brezilyalı futbolcuların çoğu başka ülkelere gitmiş olsa da bu maç son bir yıl içinde izlediğim en iyi maçtı. Üstelik bu iki takım Brezilya'nın en güçlü takımları değildi ve futbolcuların hiçbiri uluslararası alanda isim sahibi değildi. Maçın en önemli anı ilk goldü. Vasco'nun kullandığı bir serbest atışa top Botafogo barajına çarparak geri döndü ve Vasco forvet oyuncularından birinin önüne düştü. O da yaklaşık 25 metreden öyle sert ve düzgün bir şut çekti ki kaleci topu ancak ağlarda görebildi. Böyle golleri her ülkede ve her düzeyde görebilirsiniz ama bunların çoğu tesadüftür. Oysa bu oyuncu topu kalenin sağına yani kalecinin olmadığı uzak köşeye atmak için vücudunu öyle güzel döndürüp topa vurdu ki bu tribünden adeta en ince ayrıntılarına kadar ölçülüp biçilmiş ve kaçması mümkün olmayan bir gol gibi göründü. Her iki takım da muhteşem bir hücum futbolu oynuyordu. Birkaç gün sonra Rio kent merkezindeki João Havelange binasında kendisiyle görüştüğüm Brezilya teknik direktörü Carlos Alberto Pereira bana bunlar bizim köklerimiz demişti. 1970'te Brezilya takım kaptanı Carlos Alberto'ydu. Brezilya takımını 1980'lerde kısa bir süre Carlos Alberto Silva çalıştırmıştı. Ama spor ceketi şık bir adam olan Carlos Alberto Pereira her haliyle onlardan çok farklıydı. Onunla Brezilya'nın Polonya ile yapacağı özel maçı hangi kadroyla çıkacağını açıklamak için düzenlediği basın toplantısında konuşuyorduk. O sırada henüz maçın hangi kentte yapılacağı bile belli değildi. Pereira ve Brezilya basını U şeklinde bir masanın etrafına oturmuşlardı. Kadrodaki oyuncuların listesi basına dağıtıldı ve antrenörün neden o oyuncuları tercih ettiğini herkese açıklamasını beklerken bütün gazeteciler birer birer yanına gidip özel söyleşiler yapmaya başladılar. Bir saat içinde 20 kadar özel söyleşi yaptıktan sonra sıra bana geldi. Pereira'nın hala son derece sakin olmasına hayret ettim. Onun çalıştırdığı Brezilya takımının 1990'daki seyri insana zevk vermeyen takımdan daha iyi olup olmayacağını sordum. Kusursuz bir İngilizce ile yanıtladı. İngiltere'de maç yaptığımız sırada bütün gazeteciler bana bunu sordular. Evet, bütün isteğimiz bu. Yeniden köklerimize dönmek istiyoruz. Sağlam bir geri dörtlü, alan savunması ve hücum futbolu. Bizim oyuncularımız çocukluklarından beri futbolu hep böyle oynadılar. İstese bile Brezilya'nın oyun tarzını değiştiremeyeceği görüşündeydi. Ona göre bir ulusun oyun tarzını tümüyle değiştiren ve başarılı olan tek antrenör Carlos Bilardo'ydu. O da Menotti'nin yetiştirdiği takımı bir serseriler çetesi haline getirmiş ve böylece Arjantin'e bir Dünya Kupası kazandırmıştı. Pereira şöyle devam etti. Brezilyalıların giyemeyeceği tek şey, bir an durup kullanacağı sözcüğü düşündü ve bulamayınca da kollarını kullanarak deli gömleğini tarif etti. Ama Brezilyalılar da değişiyor. Brezilya'nın son 6 Dünya Kupası'ndaki şansını bir düşünün. 1970'teki takımı hazırlayan teknik direktör João Saldanha, bugün daha çok TV yorumcusu olarak tanınıyor, umudunu malandrolara bağlamıştı. Brezilya futbolu müzik eşliğinde oynanır demişti. Kendisine Pele, Gerson, Rivelino ve Tostão'nun aynı takımın orta alanında birlikte oynamalarının onaraksız olduğu söylenince, yanıtı hepsinin aynı tip futbolcular olması ya da hem Rivelino'nun hem de Gerson'un sol ayaklı olması umurumda bile değil. Onlar birer dahi, onlara güvenelim, hepsi ne yapacağını iyi biliyor olmuştu. Ama Saldanha, Dünya Kupası'na kadar takımın başında kalamadı. Brezilya'yı eleme grubundan çıkarmayı başardığı halde neden kovulduğu konusunda çok çeşitli teoriler var. Bazılarına göre çok sinirli bir yapısı vardı. Birçok kereler yumruklaşmaya kadar varan kavgalara karışmıştı ve Pele onu sevmiyordu. Diğer bir grup Brezilya ulusal takım antrenörlerinin sık sık kovulabileceğini söylüyordu. Bu hayatın başka bir açıklama gerektirmeyen gerçeklerinden biriydi. En ilginç teoriye göre ise Brezilya'nın askeri diktatörü olan Başkan Emiliano Garastazu Medici, Saldanha'nın kovulmasını istemişti. 1969-1973 yılları arasında Brezilya devlet başkanı olan Medici birçok insana işkence yaptırmıştı ama futbola da çok düşkündü. Saldanha gençken komünistti. Brezilya ulusal takımının başına getirildiği zaman Medici onu ve takımını öğle yemeğine davet etmiş ama Saldanha idman programlarının buna uygun olmadığını ileri sürerek bu daveti geri çevirmişti. Bundan kısa bir süre sonra da Arjantinli bir gazeteci Dario'nun neden takımda olduğunu sormuş ve Saldanha Roberto ve Tostão'nun daha iyi oyuncular olduklarını söylemişti. Gazeteci bunun üzerine Dario'nun Medici'nin en beğendiği futbolcu olduğunu belirtmiş ama Saldanha'nın yanıtı çok sert olmuştu. Ben nasıl onun bakanları seçmesine karışmıyorsam o da benim forvet hattımı kimlerden oluşturacağıma karışamaz. Saldanha Dünya Kupası'na 3 ay kala takımın başından uzaklaştırıldı. Onun yerine geçmeleri istenen ilk 2 kişi bunu reddetti. Her ikisi de turnuvada başarılı olmama durumunda halkın onların resimlerini yakmadan rahat edemeyeceğinden korkuyordu. Sonunda küçük karınca lakaplı Mario Zagallo bu görevi kabul etti. Dario'yu takıma aldı ve Brezilya'yı Meksika'da zafere taşıdı. Bu zaferden sonra tam 24 yıl Dünya Kupası'na yaklaşamadılar. Brezilya Dünya Kupalarından elenirken bütün ulusun balıklama daldığı bir tartışma giderek şiddetlenmeye başlamıştı. Teknik direktörlerden biri Golda Meir'in bir cümlesinden alıntı yaparak sadece antrenörlerden oluşan bir ulusumuz var diye yakınmıştı. Tartışma gelenekselliği savunanlarla modernliği savunanlar arasındaydı. Saldanha gibi geleneklerden yana olanlar, büyük oyuncuların kendi kurallarını koyabileceklerini söylüyorlardı. Modernlik yanlısı olanlarsa Brezilya'nın değişmesi gerektiği konusunda ısrarlıydılar ve 1970'teki takımın her şeyin ötesinde çok iyi organize olduğunu ileri sürüyorlardı. Bunu söylerken Pele'nin 1966'da Avrupalılar karşısında başarısız oluşuna dikkat çekip Brezilya tarzı futbolun göze hoş gelse bile artık çağ dışı olduğunu vurguluyorlardı. Zagallo'nun 1970'de düşüncelerini hemen uygulamak için zamanı yoktu. Küçük karınca sessiz bir insandı, kiliseye giderdi, Brezilyalı'dan çok İsveçli'yi andırırdı. 1974 Dünya Kupası'nda modern bir düşünür olduğunu göstermiştir. Oyunculara verdiği direktif şöyleydi. Sakın gol attırmayın, rakip takıma top oynatmayın ve ancak sonuçtan emin olduğunuz zaman hücuma kalkın. Brezilya o Dünya Kupası'nda yarı finalde elendi ve Zagallo'nun evi taşlandı. Claudio Coutinho 1970'teki takımın kondisyoneriydi. Aradan 2 Dünya Kupası geçti, 1978'de teknik direktör oldu. Ancak yine de takımın tek hakimi sayılmazdı. Brezilya sporundan sorumlu olan Amiral Heleno Nunes, iktidar partisi Arena'nın en önemli isimlerindendi ve Arjantin'de kupayı kazanmalarının Arena açısından çok önemli olacağına inanıyordu. Nunes, Rio'dan oy alabilmek için Coutinho'dan kentin en büyük takımı olan Vasco da Gama'da oynayan Roberto'yu takıma almasını istedi. Coutinho bunu kabul etti. O da bir askerdi. Bir zamanlar voleybol oynayan ve ordu takımının kaptanı olan Coutinho, Brezilya Silahlı Kuvvetleri'nde uygulanan beden eğitimi sistemini iyileştirmek amacıyla Amerikalı astronotların kullandıkları sistemle ilgili eğitim almıştı. Kusursuz bir İngilizceye sahip eğitimli bir insan olduğu için içgüdüsel olarak modernlikten yanaydı ve sahada top sürmeyi zaman kaybı ve zayıflığın kanıtı olarak görüyordu. Avrupa'da oyuncuların taktik gereği sürekli bindirme yapmasını övmeye başlayınca eski antrenörlerden biri buna çok sert karşılık verdi. Avrupalıların bindirme dedikleri şeyi Garrincha tek başına yapıyordu. Saldanha Coutinho'yu şaşkınlıktan dona kalmış bir şekilde izliyordu ama umudunu yitirmemişti. Hayır, ben bu çocuklara güveniyorum. Zico, Rivellino ve diğerleri Coutinho'ya evet demiş olabilirler. İdmanlar sırasında hepsi savunma oyuncuları gibi geri koşacaklardır. Ama sahada maç sırasında onu dinleyeceklerini hiç sanmıyorum. Umarım dinlemezler de. Ama dinlediler. Dünya Kupası'ndaki Brezilya takımı o kadar tatsız tutsuz bir futbol oynuyordu ki, ikinci tura yükseldikleri gün Brezilyalı taraftarlar, takımın Mar del Plata'daki kamp merkezinde Coutinho aleyhine gösteri düzenleyip onun fotoğraflarını yaktılar. Sonra Arjantin-Peru maçını satın aldı, Brezilya elendi ve kendilerini birbiri ardına Rio apartmanlarından atarak intihar eden Brezilyalılar görüldü. Her Dünya Kupası'nda Brezilya'daki intiharlar ve Afrikalı büyücüler hakkında haberler duyulur. Basın Brezilya'nın elenmesi halinde sadık taraftarların kendilerini apartmanlardan aşağıya attıklarına inanmış gibidir. Bense gerçeğin farklı olduğuna inanıyorum. Brezilya takımının maçlarını kazandığı Dünya Kupası'nın ilk günlerinde ülkede yaşam tümüyle bir şenliği andırır. Arabalar kornalarını çalarak konvoylar oluşturur ve herkes dans edip şarkılar söyler. Sonra Brezilya maç kaybeder ve elenir. Hava bir anda değişir ve en çok acı çekenler de ülkedeki manik depresifler olur. Karnaval havasına alışmış olan insanlar bunun sona ermesini azmedemezler. Eğlencenin doruğundayken bir anda düşüş başlar ve bazı Brezilyalılar intihar ederler. Coutinho 1982 Dünya Kupası'ndan önce denize dalarken geçirdiği bir kaza sonucu ölmüştü. Brezilya'yı o turnuvaya Tele Santana hazırladı ve eskilerin o muhteşem oyun tarzını yeniden sergilemeyi başardı. Ancak takımı Paolo Rossi'nin İtalya'sıyla yaptığı o unutulmaz maçı 3-2 kaybedince bütün ülke bir anda büyük bir şok yaşadı. Dünya Kupası'ndan 2 yıl sonra Brezilya'nın starlarından Sokrates Santana'nın yaptığı şeyin bir benzerini gerçekleştirdi. Kontratlarda maçtan önceki 3 gün boyunca seks yapmasını yasaklayan bir madde olduğu için Roma ve Juventus takımlarının önerdikleri birer milyon sterlinlik transfer tekliflerini reddetti. Daha düşük bir ücrete Fiorentina'ya transfer oldu. İngiliz Daily Express gazetesi bu olay üzerine İtalya futbolu insanın canını ağlama duygusu verecek kadar sıktığı halde Brezilya futbolunun neden güzellik ve tutku dolu bir spor olduğunu şimdi hepimiz daha iyi anlıyoruz diye yazmıştı.